أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزنا الله وإياكم من النار. الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Evet, değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Bu sohbetimizde inşallah insanların kısmı azamı tarafından henüz doğru düzgün anlaşılamayan veya anlaşıldığı zannedildiğinden dolayı birçok kimsenin yerli yersiz suçlandığı tekfir konusu üzerinde durmaya çalışacağız. Tekfir konusundan bahsetmeye çalışacağız. Tekfir konusu, değerli kardeşlerim, unutmayınız ki bu ümmete bulaşan en çirkin hastalıklardan bir tanesidir. Tekfir konusu bu ümmete bulaşan en çirkin marazlardan bir tanesidir. Bu ifademizde inanın mübalağa etmiş olmayız. Cehaletin meyvesi olan bu çirkin hastalık bugün birçok inananın birbirlerine sırt çevirmesine, birbirlerini terk etmesine ve birbirlerini hak etmedikleri bir takım çirkin vasıflarla itham etmesine vesile olmuştur. Hatta bu akıntıya kendilerini kaptıranlar, içerisine düştükleri bu çirkin musibet ve bela yüzünden kendi aralarındaki kısa bir sohbet neticesinde dahi İnanın birbirlerini rahatlıkla tekfir edecek bir aşırılığa sahip olmuşlardır. Yani bu bela, bu musibet gerçekten öyle inananların iliklerine işlemiş ki, bu akıntıya kendilerini kaptıran birçok asabi ruh, inanın kendi aralarındaki oturup İslami açıdan hasbihal ettikleri 10 dakikalık, 15 dakikalık bir sohbet neticesinde dahi inanın birbirlerini tekfir edecek bir aşırılığa sahip olmuşlardır. Aynı evin içerisinde karı kocanın birbiri arkasında namaz kılmadığını ifade etsek acaba buna inanır mısınız? Vallahi billahi, bir evin içerisinde bu akıntıya kendilerini kaptıran birçok zavallıdan aynı evin içerisinde aynı nikah altında olmalarına rağmen birbirlerinin arkasında namaz kılmıyorlar. Böyle korkunç bir aşırılığa şahit olmuşuzdur. Temeli asırlar öncesine dayanan bu çirkin fitne, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, cahilliğin, aceleciliğin, insafsızlığın ve hissi, nefsi davranışların ta kendisidir desek mübalağa etmiş olmayız. Evet, bu cahilliğin bir meyvesidir. Aceleciliğin meyvesidir. İnsafsızlığın meyvesidir. Hissi ve nefsi davranışların meyvesidir değerli kardeşler. Nasıl öyle olmasın ki? Çünkü Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında bu insafsız ve kuralsız mantığın tam tersine yığınlarla deliller mevcuttur. Yığınlarla deliller mevcuttur. Öyleyse değerli kardeşlerim, biz sözü daha fazla uzatmadan bu konudaki cahil kalınmış, diğer bir ifadeyle bilinmesi gereken kaide ve kuralları kitap ve sünnet çizgisinde ele alıp onları anlatmaya çalışacağız. Rabbimden niyazım bu kısa ve özlü çalışmamı, bu kısa çalışmamı siz değerli kardeşlerime faydalı kılsın. Allahu Azze ve Celle bu güzel çalışmamızı, bu kısa çalışmamızı sizlere faydalı kılsın. Ve bana da karşılığını diğer tarafta artırarak versin. Değerli kardeşlerim, benim bu hususta Rabbimin yardımı ile gerek kendilerini dinlediğim ilim ehli insanlardan ve gerekse kitaplarını okumuş olduğum ilim ehli insanlardan, delilleri ile beraber öğrenmiş olduğum en özlü kaide, kural, muahaze ilimden sonradır kaidesidir. Muahaze ilimden sonradır kaidesidir. Öyleyse bu konudaki hastalığın izalesi için ilk önce anlatılması ve anlaşılması gereken şey bu kaidenin mana ve mahiyeti olmalıdır. Bununla neyi kastediyoruz? Yani muahaze ilimden sonradır kaidesinden kasıt nedir? Bu kaideyi nasıl anlamamız gerekir? Bu ibarenin üzerinde duracağız. Bunun anlaşılması için uğraşacağız. Değerli kardeşlerim, muahaze ilimden sonradırdan kasıt, insanın hesaba çekilmesi veya ceza ve mükafat görmesi ancak ilmin kendisine ulaşmasından sonradır. Muahaze ilimden sonradır kaidesinden kasıt, insanın hesaba çekilmesi veya ceza ve mükafat görmesi için ilmin kendisine ulaşması gerekir. Ceza ve mükafat ancak ve ancak ilmin kendisine ulaşmasından sonradır. Başka bir ifade şekliyle, kendisine hüccetin ikame edilmediği bir kimse hesaba çekilmez. Evet, bu mevzuyu en fazla merak edenlerden, en fazla arzu edenlerden, en fazla bu konunun işlenmesini isteyenlerden bir tanesi de Mücadele kardeşimiz. Neyse, ses problemi var. Ben bunu tekrar edeyim. Muahaze ilimden sonradırdan kasıt, değerli kardeşlerim, insanın hesaba çekilmesi veya ceza ve mükafat görmesi ancak ilmin kendisine ulaşmasından sonradır. Bunun başka bir ifade şekli ise, kendisine hüccetin ikame edilmediği bir kimse hesaba çekilmez. Kendisine hüccetin ikame edilmediği bir kimse hesaba çekilmez. Zikretmiş olduğumuz bu şer'i kaideyi hükme bağlayan delillere gelince, onlar şunlardır değerli kardeşlerim. Rabbimiz İsra suresi ayet 15'te buyuruyor ki, وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا. Biz Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Biz Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Adaletinde zerre kadar şüphe bulunmayan Rabbimiz, Resullerini gönderip hüccet ikamesi yapılmadan hiç kimseye azap etmeyeceğini bu ayeti celilesinde açıkça beyan etmektedir değerli kardeşler. Bu ayeti celilesinde Rabbimiz, Resullerini gönderip hüccet ikamesi yapılmadan hiç kimseye azap etmeyeceği, hiç kimseyi cezalandırmayacağını açık ve net bir şekilde beyan etmektedir. Ve yine şöyle buyuruyor Rabbimiz, bu ayetleri veya bu peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki, peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı herhangi bir bahaneleri kalmasın. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Bu zikre giden ayetler değerli kardeşlerim, bu konunun kendisine dayandırıldığı en özlü delillerdir, yani ayetlerdir. Onun için lütfen konuyu dinlerken zihinleriniz zinde olsun. Bunları müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı herhangi bir bahaneleri kalmasın. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Nisa suresi ayet 165. İbn Kesir rahimeullah bu ayetin tefsirinde şunları söylüyor. Allahu Teala kitaplarını indirmiş, resullerini müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. Onların aracılığı ile sevip hoşlandıklarını ve sevmeyip nefret ettiklerini hiç kimsenin biz mazereti kalmasın diye açıkça beyan etmiştir. Ve yine başka bir ayeti celilesinde Rabbimiz buyuruyor, eğer onları daha evvel azaba uğratarak yok etmiş olsaydık, Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık olmaz mıydı diyeceklerdi. Eğer onları daha evvel azaba uğratarak yok etmiş olsaydık, Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık olmaz mıydı diyeceklerdi. Ama peygamber gönderildiğine göre böyle bir söz söyleyemeyeceklerdir. Taha suresi 134. Yine Rabbimiz buyuruyor değerli kardeşlerim. Taha 134. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman, ey Rabbimiz bize bir elçi gönderseydin de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman, ey Rabbimiz bize bir elçi gönderseydin de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Kasas suresi ayet 47. Dersi büyük bir dikkatle dinlerseniz ben yazı olarak size bunu pastelleyebilirim değerli kardeşlerim. Not almayı falan bırakın. Siz lütfen ciddi bir şekilde kafanız zinde bir şekilde meseleyi dinlemeye çalışın. Yazı olarak ben inşallah gönderirim ben. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen Abdullah İbni Mesud hadisinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Allah bu kıskançlığından dolayı açık kapalı bütün çirkin fiilleri haram kılmıştır. Övülmeyi Allah'tan daha çok seven kimse yoktur. Bunun için Allah-u Teala kendi nefsini övmüştür. Allah'tan daha çok hücceti seven kimse de yoktur. Allah'tan daha çok hücceti seven kimse de yoktur. İşte bunun içindir birçok müjdeleyici ve korkutucu Resuller göndermiştir. Buranın altını çiziyoruz değerli kardeşlerim. Konuyla ilgili ifade burasıdır. Allah'tan daha çok hücceti seven kimse yoktur. Allah'tan daha fazla hüccet ikamesini seven, kullarını uyaran başka kimse yoktur. İşte bunun içindir ki birçok müjdeleyici ve korkutucu Resuller göndermiştir. Hadis Buhari ve Müslim hadisidir. Rabbimiz yine Kerim kitabında şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Allah her şeyi bilendir. Tövbe suresi 115. Bu ayet-i kerimenin de ifade ettiği gibi değerli kardeşlerim, insanların sapıklığından bahsedilebilmesi için onlara sakınmaları gereken şeylerin ulaştırılması gerekir. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Allah her şeyi bilendir. Bu ayeti celilenin ifade ettiği gibi insanların sapıklığından bahsedilebilmesi için onlara sakınmaları gereken şeylerin ulaştırılması gerekir. Bu ayeti kerime değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve müminleri müşrik olarak ölen akrabalarına istiğfar ettikleri için bunları kınayan ayetlerin hemen sonunda zikrediliyor. Bakınız Rabbimiz bu zikri geçen ayetin siyakı sibakında ne buyuruyor? Akraba bile olsa cehennem ahalisi oldukları belli olduktan sonra müşrikler için mağfiret dilemek ne bir peygamberin ve ne de müminlerin yapacağı bir iş değildir. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir sözden ötürüydü. Fakat onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzak durdu. Gerçekten İbrahim çok içli ve yumuşak huylu idi. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Allah her şeyi bilendir. Tövbe suresi 113, 114, 115 değerli kardeşler. İşte zikredilen bu ayeti kerimelerde Allahu Azze ve Celle konumuzun başlığı olan muahaze ilimden sonradır şer'i kaidesini açıkça hükme bağlıyor. Bunu açıkça hükme bağlıyor. Öyleyse şu gerçek açıkça ortaya çıkmaktadır ki o da bir insanın Allah indinde sorumlu olabilmesi için kendisine Rabbisinin mesajı ulaşması gerekir. Kendisine Rabbisinin mesajı ulaşması gerekir değerli kardeşler. Yani sorumluluk tebliğin ulaşmasından sonradır. Sorumluluk tebliğin ulaşmasından sonradır. Mükellefin herhangi bir hükümle sorumluluğu kendisine tebliğin ulaşmasından sonra gerçekleşir değerli kardeşlerim. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor yine. En'am suresi 19. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Yani kime Allahu Teala'nın kitabı ulaşmış veya ulaştırılmış ise bu kimse uyarılmış demektir. Bu kimse uyarılmış demektir. Abdurrezzak'ın Ma'mer'den onun da Katade'den rivayetine göre bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu ayeti hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu anlatılıyor. Allah'ın emirlerini tebliğ edin. Allah'ın emirlerini tebliğ edin. Kime Allah'ın kitabından bir ayet ulaşmış ise muhakkak ki ona Allah'ın emri ulaşmış demektir. Buralara iyi dikkat ediyorsunuz değerli kardeşlerim. Allah'ın emirlerini tebliğ edin. Kime Allah'ın kitabından bir ayet ulaşmış ise muhakkak ki ona Allah'ın emri ulaşmış demektir. Ona Allah'ın emri ulaşmış demektir. Yalnız burada anlaşılması gereken hassas bir noktaya işaret etmek gerekir ki o da değerli kardeşlerim Allah'ın kitabının anlaşılır bir şekilde o kimseye ulaşması demektir. Yani dilini bilmediği bir kitabı birilerinin eline tutuşturmak ona kitap ulaşmıştır veya tebliğ edilmiştir manasına gelmez. O kimsenin sorumluluğu Allahu Azze ve Celle'nin o ayeti kerimede neyi kastetmiş? Onunla mükelleften neyi talep ediyor? Bunları anlayıp kavramasıyla başlar değerli kardeşler. Veya başka bir ifadeyle Kur'an'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anladığı ve yaşadığı bir şekilde o insana ulaştırmakla o insanın sorumluluğu başlar. Yoksa öyle alel usul, adamın Arapçası yok, adamın Türkçesi yok, Kur'an'ı birisinin eline ulaştırıp ondan sonra da Kur'an ona ulaştırmış manasında telakki edilemez değerli kardeşler. Çünkü bu konuda gerçekten insafsızca davranan bir takım insanlar söz konusudur. Allah'ın kitabının anlaşılır bir şekilde bir insana ulaştırılması gerekir. O kimsenin sorumluluğu ispat edilmesi için, o kimsenin sorumlu olabilmesi için Allah'ın kitabının anlaşılır bir şekilde o insana ulaşması gerekir değerli kardeşler. Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Kişi için mükellefiyet tebliğin kendisine ulaşmasıyla sabitleşir. Kişi için mükellefiyet tebliğin kendisine ulaşmasıyla sabitleşir. Bunun sebebi ise Allahu Teala'nın şu ayeti kerimeleridir. Onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarmam için bu Kur'an bana vahyolundu. Yani biraz önceki ayeti celileyi okuyor. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu diyor. İbn-i Teymiye Rahimullah da Allah kendisinden razı olsun aynı ayeti celileyle İslam'ın bu özlü kuralını bizlere anlatıyor. Kişi için mükellefiyet tebliğin kendisine ulaşmasıyla sabitleşir. Bunun sebebi ise bizlerin şahsi yorumları değil, şahsi görüşleri değil. Bu bizim kendi içtihadımızla ortaya koyduğumuz bir kural değil. Bunun sebebi Rabbimizin şu ayeti kerimeleridir. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Ve yine وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا biz Resul göndermeden hiçbir kavme azap edici değiliz diyor. Bu peygamberleri gönderdik ki Resuller geldikten sonra insanların Allah'a karşı bir mazeretleri kalmasın. Görüyor musunuz? Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Teymiye Rahimullah bu zikri geçen ayeti celilelerle İslam'daki bu kuralın bu manada geçerli olduğunu, İslam'daki bu kural gereği insanların tekfir edilmemesi, bu kural gereği hüccet ikamesi olmadan hiç kimseyi sorumlu tutmamamız gerekir. Kur'an'da bunun benzeri birçok ayetler mevcuttur. Bu deliller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeyi tebliğ edinceye kadar Allah'ın hiç kimseyi cezalandırmayacağını ve ulaşılmayan şer'i meselelerden dolayı da hiç kimseye bu yüzden azap edilmeyeceği beyan edilmektedir. Allahu Teala bir kişiye tebliğ ulaşmadan önce imanı terk ettiği için eğer azap etmezse imanın bazı şartlarını bilmeden terk eden kişiye asla azap etmez. Ancak tebliğ ona ulaşırsa bu müstesnadır. Zaten bilinen bir kaidedir ki hüccetin kıyamından sonra onu ikrar etmek imanın usullerindendir. Onun inkarı da küfrün usullerindendir. Altını çiziyoruz değerli kardeşler. Hüccetin kıyamından sonra onu ikrar imanın usullerindendir. Onu inkar da küfrün usullerindendir. İmanın da küfrün de bilinçli olması gerekir değerli kardeşler. İmanın da küfrün de bilinçli olması gerekir. Bu hususta bilinmesi gereken en özlü kurallardan bir tanesi de budur. Belki baştan sona kadar genel olarak aynı kaidenin üzerinde duracağız ama farklı farklı ifadelerle meselenin izahı için çırpınacağız. Ceza ve mükafat için imanın da küfrün de bilinçli olması gerekir. Rabbimiz Kerim kitabında yine şöyle buyuruyor. Bunu böyle yaptık ki helak olan da apaçık deliller neticesinde helak olsun. Yaşayan da apaçık deliller neticesinde helak olsun. Başlığımıza dikkat edin ve getirilen delile dikkat edin. İmanın da küfrün de bilinçli olması gerekir. Rabbimiz Enfal suresi 42. Biz bunu böyle yaptık ki helak olan da apaçık deliller neticesinde helak olsun. Yaşayan da apaçık deliller neticesinde. Yani kurtulacak olan da apaçık deliller neticesinde yaşasın, kurtulsun. Yani iman edenin de, küfredenin de değerli kardeşlerim, imanı ve küfrü açık delillere dayalı olması gerekir. Bunun başka bir ifade şekli ise, bir insanın kafir olabilmesi için, kendisinden sudur eden küfrün, bu ister sözlü ister ameli olsun, bilinçli olması gerekir. Bilinçli olması gerekir. Yine aynı şekilde iman edenin de inancı, sözü ve ameli bilinçli ve basiretli olması gerekir. Zaten Kur'an'a ve sünnete baktığınız zaman şunu göreceksinizdir ki Allahu Azze ve Celle'nin tehdit edip cezalandıracağını zikrettiği kimseler kendilerine tebliğ edildiği halde ondan yüz çeviren kimseler olduğu gibi yine aynı şekilde kurtulacak olan kimselerin de kendilerine hakkın anlatıldığı ve onların da bu anlatılanlara bilinçli bir şekilde tabi olduğu kimselerdir. Allahu Azze ve Celle kendilerini tehdit edip cezalandıracağını bildirdiği kimselerden bakınız şöyle bahsediyor. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Secde suresi ayet 22. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki? Muhammed suresi ayet 32. Kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra, bu ifadeler çok önemli değerli kardeşler. Kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra, inkar edenler var ya, Allah onların bütün işlerini boşa çıkarmıştır. Allah onların bütün işlerini boşa çıkartmıştır. Muhammed suresi ayet 32. Araf suresi 35 ve 36. Ey Adem oğulları! Kendi içinizden elçiler gelip de size ayetlerimi anlattıkları zaman, ayetlerimizi yalanlayıp onları kabule tenezzül etmeyenlere gelince, onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada da altını çizeceğimiz yer, ey Adem oğulları, kendi içinizden elçiler gelip de size ayetlerimi anlattıkları zaman, anlatılmamışsa, duyulmamış ise, görülmemiş ise, bilinmiyor ise bunun tam tersidir değerli kardeşler. Kendi içinizden elçiler gelip de size ayetlerimizi anlattıkları zaman ayetlerimizi yalanlayıp onları kabule tenezzül etmeyenlere gelince onlar ateş halkıdırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Araf suresi 35 ve 36. Yine Rabbimiz Kasas suresi 59 şöyle buyuruyor. Senin Rabbin ana yerleşim merkezlerine onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve yine biz halkı zulmeden şehirlerden başkasını da helak etmeyiz. Görüyor musunuz? Senin Rabbin ana yerleşim merkezlerine onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve yine biz halkı zulmeden şehirlerden başkasını da helak etmeyiz. Rabbimiz tebliğin hızlı ulaşması, hakkın halka erken ulaşması için farkındaysanız burada ana yerleşim merkezlerinden bahsediyor. Ana yerleşim merkezlerinden bahsediyor. Hani derler ya bazı asabi ruhlar neden Mekke'ye inmiş? Neden Allahu Azze ve Celle oraya indirmiş, oraya yollamış, oradan bir peygamber çıkarmış? Halbuki ey zavallı bilmiyor, anlamıyor ki orası din adına en fazla gidilip gelinen yer. Alışveriş merkezleri, ana yerleşim merkezi. Onun için Rabbimizin mesajı orada daha erken, daha güzel, daha çabuk duyulacağından dolayıdır. Senin Rabbin ana yerleşim merkezlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi, bir peygamber göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve yine biz halkı zulmeden şehirlerden başkasını da helak etmeyiz. Kasas suresi ayet 59. Şuara suresi 208. Bizim helak ettiğimiz her ülkenin mutlaka uyarıcıları vardı. Allahu Ekber. Ne kadar mükemmel bir ifade. Bizim helak ettiğimiz her ülkenin mutlaka uyarıcıları vardı. Uyarılmadan Allah helak etmez. Bu da Şuara 208. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, azapla tehdit edilip onu hak eden kimselerin bilinçli bir şekilde davetten yan çizen kimseler olduğu anlatılmaktadır. Bunlar bilinçli bir şekilde davetten, tebliğden yan çizen kimseler olduğu anlatılmaktadır. Ve şunu da unutmamak gerekir ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala her hususta adil olduğu gibi ceza hususunda da adildir. Karşılığı dehşetli ateş olarak zikredilen bir suçlunun küfrü şüphesiz ki bilinçli olması gerekir. Buraya iyi dikkat edin. Şunu asla unutmayın değerli kardeşlerim. Allah-u Teala her hususta adil olduğu gibi ceza hususunda da adildir. Karşılığı dehşetli ateş olarak zikredilen bir suçlunun küfrü, suçu şüphesiz ki bilinçli olması gerekir. Yani Allah indinde cahilliği ve tevilinden dolayı hataya düşen birisi ile inadından ve facirliğinden dolayı küfreden birisi bir değildir. Çünkü cehalet ayrı bir şeydir, küfür ayrı bir şeydir değerli kardeşler. Cehalet ayrı bir şey, küfür ayrı bir şeydir. Adam cahil olabilir ama kafir olmaz. Onun için cehalet ayrı bir şey, küfür ayrı bir şeydir. Bunu eğer dersimizi dikkatli bir şekilde dinlerseniz bunu anlayacaksınızdır. Cehalet ayrı bir şeydir ama küfür apayrı bir şeydir. Rabbimiz Firavun kavmi ve ehli kitap hakkında zikrettiği şu ayet-i kerimelere dikkat ederseniz, bir kavmin veya bir kimsenin kafir olması için kendilerinden sudur eden küfrün bilincinde olmaları gerektiğini anlatıyor. Dikkat edin lütfen buraya. Rabbimiz Neml suresi ayet 14 buyuruyor ki, gönülleri kesin olarak kanaat getirip kabul ettiği halde haksızlık ve büyüklenmelerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Görüyor musunuz? Gönülleri kesin olarak kanaat getirip kabul ettiği halde haksızlık ve büyüklenmelerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Yine Bakara suresi 146'da kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. Görüyor musunuz? Kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. Görüldüğü gibi burada küfürden bahsedilebilmesi için ortada bir bilinçli hareket olması gerekir. Bilinçli olması gerekir o insanın cürmü değerli kardeşlerim. Bu aynen imanda da böyledir. Yani ilim ayrı bir şeydir, iman da ayrı bir şeydir. Bunu da lütfen kafanıza güzel yazın. Bunlar İslam'ın özlü kurallarıdır değerli kardeşlerim. İlim ayrı bir şeydir, iman ayrı bir şeydir. Allahu Azze ve Celle'nin kurtulacaklarını zikrettiği iman ehli kimseler de yine aynen kendilerine hakkın anlatıldığı ve onların da bu anlatılanlara bilinçli bir şekilde tabi olduğu kimselerdir. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? Ey Ademoğulları! Kendi içinizden elçiler gelip de size ayetlerimi anlattıkları zaman kim korunup halini düzeltirse onlara korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Araf suresi ayet 35. Yine Nur suresi 51. Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman iman edenlerin sözü semi'na ve ata'a. İşittik ve itaat ettik sözüdür. İşte umduklarına erenler bunlardır. İşte umduklarına erenler bunlardır diyor. Hulasa değerli arkadaşlarım, hulasa insanlardan sudur eden imanın da küfrün de bilinçli olması gerekir ki cezayı da mükafatı da hak etsin. İnsanlardan sudur eden imanın da küfrün de bilinçli olması gerekir ki cezayı da mükafatı da hak etsinler. Cezayı da mükafatı da hak etsinler. Değerli kardeşlerim, yine aynı baptan olmak üzere cehenneme atılanlara sorulan sorular ve onların da vermiş olduğu cevaplardan anlaşılıyor ki ateşi hak eden bu kimseler kendilerine tebliğin ulaştığı ve onların da bu davetten yan çizip onu yalanlayan kimseler olduğudur. Bakınız buraya da lütfen dikkat ediniz. Cehenneme atılanlara sorulan sorular ve onların da vermiş olduğu cevaplara baktığınız zaman anlaşılıyor ki ateşi hak edenler bilerek yan çizenler, bilerek kabullenmeyenler, bilinçli bir şekilde kabule yanaşmayanlardır. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman cehennemin kapıları açıldı. Cehennemin bekçileri onlara şöyle dedi: kendi aranızdan Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler gelmedi mi? Size bir davetçi gelmedi mi? Bu gününüzle sizi uyaracak bir insan gelmedi mi size? Onlar bakınız ne diyorlar? Evet geldi. Onlar evet geldi dediler. Ama kafirlere azap sözü hak oldu diyor Rabbimiz. Görüyor musunuz? Bir insan nasıl kafir olmuş değerli kardeşlerim? İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman cehennemin kapıları açıldı. Cehennemin bekçileri onlara şöyle seslendi: kendi aranızdan Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınızdan uyaran, bu gününüzle sizi korkudan elçiler, peygamberler gelmedi. Onlar dediler ki evet geldi. Kafirlere azap sözü hak olmuştur. Zümer suresi ayet 71. Görüldüğü gibi cehennemi hak edenler kendilerine davetin ulaştığı insanlardır. Bunun tam tersi, çünkü birçok ayeti celileyi mefhumu muhalifiyle değerlendirmemiz gerekir. Bunun mefhumu muhalifi ise değerli kardeşlerim, cehenneme gitmez uyarılmayan bir insan. Kendisine peygamberin mesajı ulaşmadığı insan cehenneme gitmez. Yine Fatır suresinde Rabbimiz buyuruyor: onlar orada, yani cehennemde, Rabbimiz bizi buradan çıkar, yaptığımızdan başkasını yapalım diye feryat ederler. Onlara denilir ki sizi öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse tadın artık azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Görüyor musunuz? Ayeti celleler konuyla ilgili ne kadar net mesajlar vermektedir. Onlar o cehennemde Rabbimiz bizi buradan çıkar da yaptığımızdan başkasını yapalım diye feryat ediyorlar. Cehennemi boylayanlar. Onlara seslenilir. Onlara denilir: sizi öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı? Size yetecek bir ömür vermedik mi? Bir zaman dilimi vermedik mi? Size uyarıcı da geldi. Size tebliğci de geldi. Öyleyse artık tadın azabı. Azabı hak ettiniz siz. Çünkü size ömür verdik. Hem de meseleyi anlayabilecek bir zaman dilimi verdik. Size uyarıcı gönderdik. Öyleyse yalandan hiç çırpınmayın, hiç dert yanmayın, tadın o yangın azabını. Zalimlerin bugün yardımcısı yoktur. Demek ki bir insanın zalim, bir insanın kafir olabilmesi için kendisine, değerli kardeşlerim, kendisine uyarıcının gelmesi ve uyarıcıyı, mesajı ona ulaşması gerekir değerli kardeşler. Yine Zuhruf suresinde 74'ten 78'e kadar. Rabbimiz buyuruyor, suçlular ise cehennem azabında ebedidirler. Üzerlerindeki azaba hiç ara verilmez. Orada ümitsizdirler. Böyle olmakla biz onlara zulmetmiş değiliz. Fakat asıl zalim olan kendileridir. Onlar cehennemin bekçisine şöyle seslenirler. Ey Malik! Söyle de Rabbin işimizi bitirsin. O Malik de der ki, siz burada kalacaksınız. Şurası bir gerçek ki, biz size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmamıştı. Gördünüz mü? Cehennemi hak edenlerin durumunu, hakkın kendisine ulaştığı ve haktan hoşlanmayan, ona yanaşmayan, ona ters düşen insanlardır bakın. Bunlar cehennemi boylayan insanlar. Rabbimiz bunları açık ve net bir şekilde anlatıyor değerli kardeşlerim. Mülk suresi 8 ve 9. Buraya da dikkat ederseniz, cehennem az daha öfkeden çatlayacak. Her topluluk onun içerisine atıldıkça, onun bekçileri o cehenneme atılanlara sorarlar. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Size bir uyarıcı, bir elçi gelmedi mi? Dediler ki, evet geldi ama biz onu yalanladık. Evet bize bir elçi geldi ama biz onu yalanladık diyor. İşte değerli arkadaşlarım, İşte bu ve emsalik ayeti kerimelerde de görüldüğü gibi cehennemi hak edenler kendilerine delillerin ulaştığı, kendilerine hakkın anlatıldığı, kendilerine hüccetin ikame edildiği insanlardır. Siz tutup cahil cuhalayı cehenneme doldurmaya hakkınız yoktur. Hakkınız yoktur, hakkımız yoktur. Allah'a hamdolsun ki böyle bir selahiyetimiz de elimizde yoktur. Ve yine yatıp kalksınlar, Allah'a hamd etsinler ki cehalet mazerettir. Bu manada cahillik yapıp insanları cehenneme dolduranlar da cahillik yapıyorlar. Evet, bu ve emsali ayeti celileler gayet açık ve net bir şekilde bizlere cehennemi hak edenlerin kendilerine delillerin ulaştığı, kendilerine hüccet ikamesi yapılan kişiler, kimseler olduğu anlatılıyor. Değerli kardeşlerim, bu meselede, yani tekfir meselesinde bilinmesi gereken önemli kurallardan bir tanesi de fail ile fiilin hükmü hususudur. Fail ile fiilin hükmü hususudur. Aleyküm selam, hoş geldiniz kardeşim. Fail ile fiilin hükmü. Fail işleyen, fiil işlenilen. Çünkü bu konuda İslam, değerli kardeşlerim, unutmayınız ki, failden sudur eden fiilin hükmünün başka olduğunu, o fiili işleyen failin hükmünün de başka olduğunu zikreder. Yerine, zamanına, zeminine, durumuna göre. İslam, failin hükmü ile fiilin hükmünü devamlı birbirinden ayrı tutmuştur. Dolayısıyla eğer bu kural iyi bilinmez ise, bu kural iyi anlaşılmaz ise, tenkitlerimizde de, tasviplerimizde de dengesiz yargılamalar yapıp adaletsiz kararlar vereceğizdir. Adaletsizce kararlar vereceğizdir. İnsanları tekfir edeceğiz. İnsanları cehenneme dolduracağız. Kafamıza göre. Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah bu konuda fetava da şunları zikrediyor. Bir söz küfür olup onu söyleyen de alel ıtlak tekfir edilebilir. Mesela kim şunları şunları söylerse kafirdir demek gibi. Fakat o sözleri söyleyen muşahhas bir kişi olduğunda hüccet ona ikame edilinceye kadar küfrüne hükredilmez. Küfrüne hükmedilmez. Muşahhas kişiyi tekfir ettirici şey hüccetin ikamesidir. Çünkü tekfirin manileri vardır. Tekfirin şartları olduğu gibi tekfirin manileri vardır. Tekfirin şartlarından bir tanesi hüccet ikamesidir. İkincisi hüccetin güzel anlaşılmasıdır. İkrah olayının olmamayışıdır. Bunlar güzel bilinmesi gerekir. Cahilce insanları paldır küldür bir yerlere dolduramayız biz. Kötü akıbet ve cehennem azabı ile korkutan delillerde kaide böyledir. Devam ediyor Şeyhülislam İbni Teymiye. Zira Allahu Teala öksüzlerin mallarını zulümle yiyenler karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar. Onlar çılgın bir ateş halkıdırlar. Çılgın bir ateşe gireceklerdir. Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Bu ve benzeri vaid ifade eden deliller haktır. Ancak muşahhas bir kişi aleyhine vaidle şahitlik edilmediği gibi ehli kıbleden muayyen bir şahsın aleyhine de ateşle şahitlik edilmez. Zira o şahsa vaidin tahakkuk etmesine şartların bir arada bulunmaması veya başka bir engelin şahitliği mani olabilir, sabitliği mani olabilir. Yani haram ona ulaşmamış olabileceği gibi ulaşmış da olabilir. O kimse haramdan tövbe etmiş olabileceği gibi çok fazla hasenatı olup irtikap ettiği haramı onunla bertaraf da edebilir. Veya Allah-u Teala onu büyük bir imtihana tabi tutar, o da bunu sabırla halledebilir. Yani bu günahlarına kefaret olabilir. Hatta o kimsenin Allah'ın şefaat için izin verdiği kimselerin şefaatine mazhar olması da mümkündür. İşte sahibini tekfir ettiren sözlerin durumu da böyledir diyor. Hakkı bilmeyi gerektiren naslar bir kimseye ulaşmamış olabilir. Yahut naslar ulaşmış ama o naslar bu kimsenin yanında sabitlik derecesinde ulaşmayabilir, olmayabilir. Veya nasları anlamak onun için mümkün olmamış olacağı gibi Allah'ın mazur göreceği başka şüpheler de olabilir. İşte bu kaide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ashabının ve bizden önceki güzide imamların üzerinde karar kıldıkları kaidelerdir. Acele etmeyin. Böyle insanları paldır küldür tekfir etmeyin diyor Şeyhülislam İbni Teymiye. Ama burada anlatıldığı şekliyle aleykümselam şu ifadeleri söyleyebilirsiniz. Şunu şunu yapmak şirktir. Şunu söylemek şirktir. Şu küfürdür. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ifadeleri rahatlıkla kullanabiliriz. Ama bunun failini tekfir edemeyiz değerli kardeşler. Bunun faili hemen tekfir edilmez değerli kardeşlerim. Aleykümselam. Şeyhülislam devam ediyor, yine şöyle buyuruyor. Ben muayyen bir şahsın küfre, fıska ve isyana alel ıtlak nispet edilmesine karşı olanların en şiddetlisiyim. Ben, yani belirli bir şahsın küfrüne, fıskına, isyanına alel ıtlak nispet edilmesine karşı olanların en şiddetlisiyimdir. Fakat diyor, muhalefet ettiğinde kafir, fasık veya asi duruma düşecek nebevi hüccet kişiye tebliğ edildikten sonra o kişinin mezkur fiilleri yaptığı bilinirse bu müstesnadır. Bu sefer gözünün yaşına bakmam. Sorular sonra inşallah. Sorular sonra. İbn-i Kayyim Rahimullah konuyla ilgili bakınız, o da neler anlatıyor. Azap iki sebepten dolayı tahakkuk eder. Azap, yani bir insana, bir kişiye azap iki sebepten dolayı tahakkuk eder. Birincisi, delilden yüz çevirmek, onu istememek ve gereği ile amel etmemektir. Delilden yüz çevirmek, onu istememek ve gereği ile amel etmemektir. Birincisi budur. İkincisi ise diyor, delil getirildikten sonra ona karşı inatlaşmak ve gereğini istememektir. Birincisi yüz çevirme küfrü, ikincisi ise inadi küfürdür diyor. Fakat delil ulaşmadan ve delili öğrenme imkanı olmaksızın bir kimseden sudur eden cehalet küfrüne gelince, Allahu Azze ve Celle Resullerinin hücceti o kimseye ulaşıncaya kadar onun sahibinden azabı kaldırmıştır. Görüyor musunuz? Bunlar bizim selef önderlerimizdir. Aynı kuraldan, aynı kaideden bahsediyor bakınız. Muhammed İbni Abdülvehhab, hasreten ben bu şahsın sözlerini buraya almışımdır. Çünkü bu insanın tekfirci, bu insanın alel ıtlak insanları şirke, küfre nispet ettiğine inanıyor bir takım cahil insanlar. Ve hasreten onun ifadelerine dikkat ediniz. Biz Abdülkadir Geylani'nin türbesine koşup ona tapan kimseleri, cehaletleri ve onlara bu fiillerinin yanlışlığını anlatacak birilerinin olmadığı için onları tekfir etmez isek, bizi tekfir etmediği ve bizimle savaşmadığı halde Allah'a şirk koşmayan kişileri, kimseleri bize hicret etmedi diye nasıl tekfir ederiz? Subhanallah. Bu bize büyük bir iftiradır. Bu bize büyük bir iftiradır. Sözlerine iyi dikkat edin değerli arkadaşlarım. Bu da tarihte yaşamış ilim ehli bir insandır. Her ne kadar konu bununla alakalı, yani bu şahsiyet ile alakalı ileri geri konuşmalar da söz konusu olsa, inanın cahilliklerinden, inanın cehaletlerinden dolayı yapıyorlar. Yani hakkı bilmiyorlar ki ehlini de bilsinler. Hakkı bilmeyen ehlini bulabilir mi? Hakkı bulamayan ehlini bulabilir mi? Onun içindir ki doğru kimden gelirse alınır. Bakınız Muhammed İbni Abdülvahhab, Allah kendisine rahmet eylesin, diyor ki biz Abdülkadir Geylani'nin türbesine koşup da ona tapan kimseleri, cehaletleri ve onlara bu fiillerinin yanlışlığını anlatacak kişilerin olmadığı için onları tekfir etmez isek, bizi tekfir etmediği ve bizimle savaşmadığı halde Allah'a şirk koşmayan kişileri, kimseleri bize hicret etmedi diye nasıl tekfir edebiliriz ki? Subhanallah, bu bize büyük bir iftiradır diyor. Görüyor musun? Bu bize büyük bir iftiradır. Allahu Ekber. İmam Şafii rahimullah, Allah kendisinden razı olsun. Bakınız, bakınız o da bu konuda ne diyor? Allah'ın isim ve sıfatları vardır. Onları hiç kimse reddedemez. Buna rağmen bir kimse hüccetin ulaşmasından evvel onlardan bir şeye muhalefet ederse cehaleti yüzünden mazur görülür. Çünkü isim ve sıfatların bilgisi akıl, görüş ve fikirle idrak edilemez. Görüyor musunuz? Bu da bizim selefimiz. Bu da selef önderlerimizden bir tanesidir. İmam Şafii rahimullah. Allah'ın isim ve sıfatları vardır. Onları hiç kimse reddedemez. Buna rağmen bir kimse hüccetin ulaşmasından evvel onlardan bir şeye muhalefet ederse cehaleti yüzünden mazur görülür. Çünkü isim ve sıfatların bilgisi akıl, görüş ve fikirle idrak edilemez. Ona güzelce anlatılması lazım. Ona güzelce anlatılması lazım. Tabi burada yeri gelmişken Allahu Azze ve Celle'nin kitap sünnet çizgisinde ehli sünnetin inancı yarattığı şeylerden ayrı arşının üzerinde oluşudur. Ama bu toplumun kısmı azamı, özellikle inananların kısmı azamı bu konudaki cehaletleri yüzünden kesinlikle bunu kabul etmezler. Yani Allah'ın istiva sıfatını kabul etmezler. Öyleyse bunu anlayan, bunu kavrayan, bu konuda Kur'an ve sünneti kendisine rehber edinen, inancı ehli sünnetin inancı olan insanların, yani bizlerin kalkıp alel ittifak bu tür insanları tekfir etmemeleri gerekir. Güzelce anlatılması lazım. Onlar Allah'ın arşının üzerinde olduğunu kabullenmemeleri, ona bir mekan izafe edildiğinden, onun bir mekana ihtiyacı varmış gibi bir anlayıştan dolayıdır. Halbuki buna inananlar onun bir mekana ihtiyacı olduğundan böyle bir inanca sahip değillerdir. Allah öyle dediği için. Allah arşının üzerinde arşa ihtiyacı olduğundandır. Haşa. Hulasa, yani burada yeri gelmiş iken Allah'ın isim ve sıfatları hususunda ki bunlar akılla, görüşle ve fikirle idrak edilecek şeyler değillerdir. Dolayısıyla bunları kalkıp bilmeyenlerle alakalı paldır küldür bir tekfir, efendim, cahilliğine gitmememiz gerekir. Bismillah. Elhamdülillah. İmam Zehebi rahimullah o da şöyle buyuruyor. Hiç kimse öğreninceye ve kendisine hüccet ikamesi oluncaya kadar günahkar olmaz. Allahu Ekber. Hiç kimse öğreninceye ve kendisine hüccet ikame oluncaya kadar günahkar olmaz. Allahu Teala çok merhametli, çok lütufkardır. Çünkü وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ buyurmaktadır. Yani biz elçi göndermedikçe azap edici değiliz buyurmaktadır. Sahabenin seçkinleri Habeşistan'da iken farz ve haram hükümler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyordu. Bakın neleri misal veriyor değerli arkadaşlarım. Sahabenin seçkinleri diyor Habeşistan'da iken farz ve haram hükümler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iniyordu, geliyordu. Bu hükümler onlara ancak birkaç ay sonra ulaşıyordu. Onlar bu hükümleri bilmedikleri için kendilerine ulaşıncaya kadar bundan mazur idiler. Bundan sorumlu değildiler. Delil kendisine ulaşıncaya kadar her bilmeyenin durumu işte böyledir diyor. Görüyor musunuz ne kadar mükemmel ifadelerle meseleyi izah ediyor İmam Zehebi Rahimullah. İbni Hazım Rahimullah, onun da bu manadaki, bu konudaki sözlerine bakacak olursak, buyuruyorlar ki bir kimseye Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emri ulaşana kadar tekfir edilmemesi gerekir. Tekfir edilmemesi gerekir. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikten sonra hangi itikat ve amel üzere olursa olsun kendisine bir şey ulaşana kadar ona hiçbir sorumluluk yoktur. Görüyor musunuz? Yani İbni Hazım gibi bir insan, ki bunlar hep ilim dağarcı insanlardır. Bunlar hep parmakla gösterilen ehli sünnet önderleridir değerli kardeşlerim. Bir kimseye Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emri ulaşana kadar tekfir edilmemesi gerekir. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikten sonra hangi itikat ve amel üzere olursa olsun kendisine bir şey ulaşana kadar ona hiçbir sorumluluk yoktur diyor. İmam Şevkani Rahimullah, bakınız o da ne buyuruyor? Sahibi fiiliyle İslam milletinden küfür milletine geçmeyi istemediği halde kendisinden küfrü bir fiilin meydana gelmesine itibar edilmez. Aynı zamanda manasını kabul etmediği halde Müslümanın küfre delalet eden bir sözü söylemesine buna da itibar edilmez. Buna da itibar edilmez. Bilmeden Allah'tan başkasına secde eden de tekfir edilmez. Bilmeden Allah'tan başkasına secde eden de tekfir edilmez. Bunların hepsi bu ifadeleri kullanıyor ama inanın bunların her birisi bir delile dayalıdır. Hazır yeri gelmişken, ki ileriki sayfalarımızda da inşallah bunu anlatacağız. Bilmeden Allah'tan başkasına secde eden tekfir edilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde geliyor, secde ediyor Muaz. Ama onu tekfir etmiyor bakın. Ama onu tekfir etmiyor. Evet, sahibi fiiliyle İslam milletinden küfür milletine geçmeyi istemediği halde kendisinden küfri bir fiilin meydana gelmesine itibar edilmez. Aynı zamanda manasını kabul etmediği halde Müslümanın küfre delalet eden bir sözü söylemesine de itibar edilmez. Bilmeden Allah'tan başkasına secde eden de tekfir edilmez. Bu da İmam Şevkani Rahimullah'ın konuyla ilgili söylemiş olduğu sözler değerli kardeşler. İmam Şatibi Rahimullah, o da konuyla ilgili buyuruyorlar ki Resullerin uyarmasından önce muahazenin olmaması da aynı usullerdendir. Yani bir takım usullerden bahsediyor El-Muvafakat isimli eserinde. Bu konuyla alakalı da buyuruyor ki Resullerin uyarmasından önce muahazenin olmaması da aynı usullerdendir. Buna Allah-u Teala'nın şu ayeti kerimesi delalet etmektedir. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz. Allah'ın kulları arasındaki cari olan sünneti muahazenin sadece Resulleri gönderdikten sonra ve hüccetin ikamesinden sonra olacağı şeklindedir. Hüccetin tebliğinden sonra artık dileyen iman etsin, dileyen de küfretsin. Dileyen iman etsin, dileyen de küfretsin. Değerli kardeşlerim, gerek isimlerini zikretmiş olduğumuz bu ilim ehli insanlar ve gerekse isimlerini zikretmediğimiz daha birçok ilim ehli insan, Allah hepsinden razı olsun, birçok ilim ehli insan muahazenin ilimden sonra olacağını, dolayısıyla cehaletin özür olduğunu açıkça ne yapmışlardır? Anlatmışlardır değerli kardeşler. Açıkça bunu anlatmışlardır. Değerli kardeşlerim, elbette ki bu ilim ehli insanların bu kuralı, bu kaideyi kendisine dayandırdıkları birçok Kur'an ve sünnette deliller mevcuttur. İsterseniz bunlardan birkaçına beraber bir göz atalım. Yani muahaze ilimden sonradır veya cehaletin mazur sayıldığı kuralını, kaidesini ortaya koyan Kur'an'ın sünnetin delillerine hep beraber bir göz atalım. Benim öncelikle konuyla ilgili zikretmek istediğim Kur'an-ı Kerim'deki İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Bilal'i önce meseleyi güzelce bir dinle, ondan sonra sorularını sorarsın. Yoksa güzel bir kırmızı kurdele daha takarlar sana, yanımda oturursun. Önce bir dinle. Onlar ki sözü dinlerler, sonra güzeline tabi olurlar. Hadi bakayım. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından bahsedelim. Allahu Azze ve Celle En'am suresinde İbrahim Aleyhisselam'dan şöyle bahsediyor. Üzerine gece bastırınca bir yıldız görmüş ve bu benim Rabbim demişti. Bu benim Rabbim demişti. Haze Rabbi. Fakat yıldız batınca da ben batanları sevmem demişti. Ayı doğarken görünce Haze Rabbi. Bu benim Rabbim demişti. Fakat o da batınca لَاِنْ لَمْ يَهْد۪ينِي رَبِّي لَاَكُنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِّينَ Şayet Rabbim beni doğru yola iletmez ise muhakkak ki ben sapıklığa düşmüş kimselerden olacağım dedi. Sonra güneşi doğarken görünce dedi ki bu benim Rabbim, bu daha büyüktür. Bu benim Rabbim, bu daha büyüktür. O da batınca ey kavmim ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım dedi. En'am suresi 76, 77, 78. Değerli kardeşlerim, zikredilen bu ayeti kerimeler bize, daha önceleri de bu ayetlere değinmiştik, bu ayeti celile bize İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine henüz vahiy gelmeden önce bir Rab arayışını anlatıyor. Yani fıtratının gereği bir Rabbin varlığını bilen ama o Rabbin ney ve kim olduğunu bilmeyen İbrahim Aleyhisselam kendisini bu yönlü bir araştırmaya itmiştir. Ve bu araştırma seyrinde de kullanmış olduğu ifadelerden de anlaşıldığı gibi henüz Rabbisi ona vahiy ile doğruları bildirmemişti. Bunu şu ifadeden anlıyoruz. Şayet Rabbim beni doğru yola iletmez ise sapıklığa düşenlerden olur. Şayet Rabbim beni doğru yola iletmez ise sapıklığa düşenlerden olur. Şu Bilal'i bir kırmızılar mısınız kardeşler? Şunu bir kırmızılayın, şu yanımda otursun bakayım. Arkadaşları meşgul etmesin. Şunu bir kırmızılayın bakayım. Şayet Rabbim beni doğru yola iletmez ise sapıklığa düşenlerden olur. Bazıları bu ayeti kerimelere farklı manalar yükleyerek İbrahim Aleyhisselam'ın yıldıza, aya ve güneşe Rabbim demesini kavmiyle aralarında geçen bir davet esnasında kullandığını zikretmektedirler. Yani İbrahim Aleyhisselam bu ifadeleri kavmiyle aralarında geçen bir davet esnasında kullandığını zikrederler. Halbuki bu birkaç yönden yanlıştır. Batıldır. Yanlıştır, batıldır. Birincisi, yani birinci yanlışlık, ayetlerin mantukunda yani lafızlarında böyle bir ifade yoktur. Yani güya İbrahim Aleyhisselam ayetin baş tarafına bir istifham hemzesi getirilerek "Ehaza Rabbi?" Yani bu mu benim şimdi Rabbim? Güya böyle bir şey söylemiş. Böyle bir ifade ayetlerin mantukunda yoktur. Haze Rabbi, bu benim Rabbimdir diyor. Birinci yanlışlık budur. Ayet tahrif ediliyor. İkincisi, hiçbir peygamber, değerli kardeşlerim, hiçbir peygamber şirk ve küfür ifade eden kelimeleri tebliğinde vesile olarak kullanmaz. Tebliğinde vesile olarak kullanmaz. Hele hele İbrahim Aleyhisselam gibi tevhid dininin atası olan bir peygamber bunu hiç kullanmaz. İbn-i Cerrah Taberi rahimeullah, eğer Rabbim beni hidayete erdirmez ise ayetini delil getirerek bu makamın bakış ve araştırma makamı olduğunu kabul eder. Birilerinin dediği, birilerinin zannettiği gibi burası münazara makamı değildir diyor. Burası münazara makamı değildir. Burası bakış ve araştırma makamıdır. Hatta İbn-i Abbas'tan da şöyle bir rivayet getirir tefsirinde. O rivayete dikkat ederseniz İbn Abbas anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un erkek çocukları öldürmesi sebebiyle bir mağaraya saklanır. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un erkek çocukları öldürmesi sebebiyle bir mağaraya saklanır. Büyüdükten sonra dışarı çıkınca yıldızı, ayı ve güneşi Rabbi zannederek bu ifadeleri kullanmıştır. Taberi tefsirinde de ne yapıyor? Bu rivayeti getiriyor. Yani ayeti cellenin mantukundaki eğer Rabbim beni hidayete erdirmez ise kısmının delil getirerek bunun delaletiyle bu makamın münazara makamı değil bakış ve araştırma makamı olduğunu zikreder ve akabinde de İbn Abbas'tan bu rivayeti zikrediyor değerli kardeşler. Hulasa bu makam münazara ve münakaşa makamı değil bakış ve araştırma makamıdır. Dolayısıyla buradan da açıkça şu anlaşılıyor ki kendisine vahiy ulaştığı insanların sorumluluğu ile ulaşmayan kimselerin sorumluluğu bir değildir. Burada İbrahim Aleyhisselam'a vahiy gelmezden önce bu ifadeleri kullandığı anlatılmaktadır. Evet, bu ifadeler İbrahim Aleyhisselam'a daha vahiy gelmeden yani peygamber olmadan onun kullandığı ifadeler olduğu anlatılıyor. Tekrarında fayda vardır. Fıtratının gereği bir Rab anlayışına sahip olan, bir Rabb'ın varlığını bilen İbrahim Aleyhisselam ama bunun ne olduğu hususunda bilinçsiz olduğundan dolayı bu benim Rabbimdir, bu daha büyük, bu benim Rabbimdir ifadelerini kullanıyor değerli arkadaşlarım. Hulasa bu bizim delillerimizden bir tanesidir. Yani kendisine vahiy gelmeden önce insanlar asla ve asla sorumlu tutulmazlar. İbrahim Aleyhisselam hakkında zaten Rabbimiz o kesinlikle müşriklerden değildi diyor. O kesinlikle müşriklerden değildi. Dersimiz bitsin de eseri. Ondan sonra inşallah sana mikrofon veririz. Bahsedersin. İkinci delilimiz değerli kardeşlerim, kendisini yaktıran adamın kıssası. Kendisini yaktıran adamın kıssası. Hatırlarsınız Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir rivayetlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Asla hiçbir hasenesi olmayan bir adam kendi ailesine hitaben öldüğüm zaman beni yakın. Öldüğüm zaman beni yakın. Sonra külümün yarısını kara tarafına savurup uçurun, yarısını da denize savurun. Allah'a yemin ederim ki eğer Allah o külleri toplayıp diriltmeye kadir olursa alemde hiç kimseye azap etmediği bir şekilde bana azap eder. Bu kimse öldüğü zaman ailesi emrettiği işi yaptılar. Neticede Allah karaya emretti, kara bütün kül zerrelerini topladı. Denize emretti, o da bütün kül zerrelerini topladı. Sonra Allah o kimseye bunun için yaptın diye sordu. Bunun için yaptın. Aleykümselam kardeşim. Bunun için yaptın diye sordu. O zat senden korktuğumdan dolayı ey Rabbim. Senden korktuğumdan dolayı. Halbuki sen bunu en iyi bilensin. O zat bunu söylüyor. Yani senden korktuğumdan dolayı yaptım bunu Rabbim. Halbuki bunu sen çok iyi biliyorsun. Yani neden bunu yaptığımı çok iyi biliyorsun. Ve hadisin son kısmında da buyurulduğu gibi bunun üzerine Allah o kimseyi bağışladı. Allah o kimseyi bağışladı. Hadis Buhari ve Müslim hadisidir. Şeyhülislam İbni Teymiye rahimeullah diyor ki bu adam kemikleri üyütülüp toz duman olduktan sonra Allah'ın kendisini diriltemeyeceğini sanıyordu. Bu adam kemikleri üyütülüp toz duman olduktan sonra Allah'ın kendisini diriltemeyeceğini sanıyordu. Halbuki Allah'ın kudretinin buna yetmeyeceğini sanmak küfürdür. Fakat o kimse Allah'a iman etmesi, emirlerini tasdik etmesi, azabından korkmasına rağmen Allah'ın kudretindeki bu bilgisizliği yüzünden hataya düştü. Ama buna rağmen Allah onu bağışladı diyor. Şimdi İbn-i Teymiye Rahimullah'ın da dediği gibi gerçekten bu adamın bu konudaki cahilliği kendisine o işi yaptırmıştır. Adam korkusundan zaten bunu yapıyor. Allah'ın kül ufak olduktan sonra, kül duman olduktan sonra kendisini tekrar diriltip hesap soracağına inansa böyle bir şey yapar mıydı? Korkusundan zaten bu işi yapıyor. Yani bu adam, demek ki bir insan kemikleri üyütülüp yanar, toz duman olur, bunun yarısını karaya, yarısını denize, bir de suyuna karışırsa Allah'ın buna gücünün yetmeyeceğini zannediyor. Böyle bir cehaleti varmış bu insana. Korkusundan bunu yapıyor. Ama Allahu Azze ve Celle ne yapıyor? Onu bağışlıyor. Onu bağışlıyor çünkü bu manada cahilliği vardı. Adamın itikadı, inancı var. Allah'a itaat eden birisi ama bu adam bazı rivayetlerde anlatıldığı gibi mezar soygunculuğu yapan birisiymiş. Dolayısıyla bu tür günahlarından dolayı Allah'tan çok korkuyor, böyle bir şeye teşebbüs ediyor. Allah bu insanı bağışlıyor değerli kardeşler. İbni Hazım konuyla alakalı aynı hadisten bahsederek diyor ki, bu kimse Allah'ın küllerini toplamaya ve kendisini tekrar diriltmeye muktedir olduğunu ölene kadar bilmiyordu. Allah-u Teala onu ikrarı, korkusu ve bilgisizliğinden dolayı bağışlamıştır diyor. İbni Hazım bu ifadeleri kullanıyor. Zaten ayetin, hadis-i şerifin bünyesinde de bunu açıkça görürsünüz değerli kardeşlerim. Eğer biraz kafa yorarsanız buna biraz kafa yorarsanız burada da cehaletin mazeret oluşundan bahsediyor. Hani bazen derler ya, itikadi olarak meselelerde, itikadi meselelerde cehalet mazeret değildir. Bu ameli hususlarda falandır. Asla değerli kardeşler. Asla. Burada gördüğünüz gibi Allahu Azze ve Celle'nin kudreti, kuvveti ile alakalı bu adamın bir problemi var. Bir cehaleti söz konusu. İkinci delilimiz de bu değerli kardeşler. Üçüncü olarak hatırlarsınız Zat-ı Envat kıssası. Ebi Vakd-ı Leysi'den geliyor. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Huneyn seferine çıkmıştık. Biz şirk ve küfür aleminden o zaman yeni ayrılmıştık. Daha yeni yeni meseleleri öğrenen, tevhidi anlamaya, kavramaya çalışan insanlardık. Müşriklerin Zat-ı Envat dedikleri bir kutsal ağaçları vardı. Kutsal saydıkları bir ağaçları vardı. Bu insanlar savaştan önce galibiyet getirmesi düşüncesiyle silahlarını bu ağaca asarlardı. Biz yolda böyle ulu bir ağaca rastlayınca dedik ki ya Resulallah, bize de bir Zat-ı Envat edinsene. Bize de bir Zat-ı Envat edinsene. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yine aynı yol. Yine aynı yol. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki İsrail oğullarının Musa'ya ya Musa, onların ilahları gibi bize de bir ilah edinsene dediğinin aynısını diyorsunuz siz. Siz gerçekten cahillik yapan bir kavimsiniz. Siz gerçekten cahillik yapan bir kavimsiniz. Şimdi bu kıssada da görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan yeni Müslümanlar Mekkeli müşriklerin kılıçlarını dallarına asarak kendisinden fayda bekledikleri Zat-ı Envat gibi bir ağacın kendileri içinde edinilmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istiyorlar. Halbuki bilinen bir gerçek vardır. Yani galibiyet şüphesiz ki Allah'ın elinde ve onun dilemesiyledir. Galibiyetin ağaca silah asmakla olmayacağı ve bu inancın da açıkça şirk olduğu ortadadır. Yani bunun şirk olduğu açıkça ortadadır. Ama buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kimselere Allah'a şirk koşup müşrik oldunuz, küfre girdiniz veya dininizi iptal ettiniz, dolayısıyla sizin yeniden iman etmeniz gerekir şeklinde tekfiri ifadeler kullanmayıp onlara bu amelin şirk olduğunu, dolayısıyla bundan uzak durmaları gerektiğini anlatmıştır. Hatta hadisin son kısmına dikkat ettiyseniz siz cahillik yapan insanlarsınız. Cahillik yapıyorsunuz. Ne zaman ki bu kendilerine anlatıldı, işte ondan sonra bunu asla yapmazlar. ve yapmamışlardır da değerli kardeşler. Bu da bize yine konuyla ilgili gayet açık ve net bir şekilde mesaj veriyor değerli arkadaşlarım. Mesaj ne? Mesaj cehalet mazerettir. Muahaze ilimden sonradır. Fail ayrı fiil. Failin hükmü ayrıdır, fiilin hükmü ayrıdır. Bunu birbirinden tefrik etmemiz gerekir. Dördüncü olarak Ayşe validemizle alakalı iki kıssa. Buraya da dikkat ederseniz. Ayşe radıyallahu anhadan o şöyle dedi. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve kendimden bahsedeyim mi etrafındaki insanlara? Biz evet dedik. Ayşe annemiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda bulunduğu gece olunca geldi. Yani sırası bana geldiğinde, nöbeti bende olduğunda bana geldi. Mütakiben ridasını yere koydu, ayakkabılarını çıkarıp onları da ayaklarının yanına koydu. İzarının bir tarafını döşeğinin üzerine yayıp uzandı. Ancak benim uyuduğumu zannedinceye kadar bekledi. Mütakiben yavaşça ridasını aldı, kapıyı yavaşça açtı, evden çıktı ve kapıyı yavaşça kapadı gitti. Elbisemi başımdan geçirip büründüm, izarımı da giyindim, sonra arkasından gittim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Baki mezarlığına uğradı. Ayakta durdu ve duruşunu uzattı. Sonra 3 defa elini kaldırdı. Sonra geri döndü. Ben de geri döndüm. O suratla yürüdü, ben de suratla yürüdüm. O koştu, ben de koştum. Neticede ben onu önüne geçtim ve eve girdim. Ben yatağa yatar yatmaz o da eve girdi ve hayrola ya Ayşe neyin var soluk soluğasın buyurdular. Ben bir şey yok dedim. Bana dedi ki ya bana haber verirsin yahut da latiful habir olan Allah bana haber verir buyurdu. Ben dedim ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun ve olanı kendisine anlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki önümde görmüş olduğu bu insan karartısı sen miydin? Evet dedim. Bunun üzerine beni göğsümden bir defa itti ve bu itişle beni sarstı. Sonra dedi ki Allah ve Resulünün sana zulmedeceğini mi sandın? Allah ve Resulünün sana zulmedeceğini mi sandın? Yani benim sıram sendeyken seni terk edip başkalarının yanına gideceğimi sandın. Ayşe validemiz bundan şüpheleniyor. Tabii bizim için önemli olan ifade, en son zikredeceğimiz ifade, ben Ayşe dedim ki, ya Resulallah, insanlar her ne kadar gizlese de bir şeyi kalplerinde, Allah onu bilir mi ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdular. İfadeye iyi dikkat edin. Ben Ayşe dedim ki ya Resulallah insanlar her ne kadar bir şeyi kalplerinde gizleseler de Allah onu bilir mi ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdular. Müslim'de Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde. Şimdi bu olayda görüldüğü gibi değerli kardeşlerim bu olayda da görüldüğü gibi Ayşe validemizden sudur eden Allah'ın ilmi ile alakalı bilgisizliği mazur görülmüştür. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ona anlatana kadar Ayşe validemiz Allah'ın kalplerden geçeni dahi bildiğini bilmiyordu. Görüyor musunuz? Bu ifade çok önemlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ona anlatana kadar Ayşe validemiz Allah'ın kalplerden geçeni dahi bildiğini bilmiyordu. Onun için soruyordu. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ve yine ikinci bir kıssa. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor. Benim yanımda Medine Yahudilerinden iki yaşlı kadın vardı. Bunlar yanıma girdiler ve kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ve bana dediler ki şüphesiz ki kabir ehli kendi kabirlerinde azap olunurlar. Ben o kadınların bu sözünü kabul etmedim. Kabir azabı hususunda bunların sözünü kabullenmedim. Onları tasdik etmedim diyor. Sonra çıkıp gittiler. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma girdi. Ben kendisine ya Resulallah biraz önce iki tane koca karı benim yanıma gelmişlerdi. Bunlar kabirde insanların azap olunduklarından bahsettiler. Kabirde azap görüyorlar. Ben bunu kabullenmedim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlar doğru söylemişlerdir ey Ayşe. Onlar doğru söylemişlerdir. Kabir ehli öyle bir azapla azap edilirler ki onların azaplarını hayvanların hepsi de işitir. Onların azaplarını hayvanların hepsi işitir diyor. Bundan sonra Resulullah'ı kıldığı her namazda muhakkak kabir azabından Allah'a sığınırken görmüşümdür diyor Ayşe validemiz. Hadis Buhari hadisidir. Bu olayda da aynen değerli arkadaşlarım, bu olayda da aynen eğer dikkat edilirse cehaletin mazeret olduğunu açık bir delil vardır. Çünkü itikadi bir mevzu olmasına rağmen Ayşe validemiz kabir azabını bilgisizce reddetmiştir. Bilgisizce bunu ne yapmıştır? Reddetmiştir. Ama ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisine anlattı, Ayşe validemiz o zaman kabir azabını kabul etmiştir. Yani bugün kabir azabını bile bile reddetmek insanı küfre götürür ama bu hususta cahil olan insanları kabullenmediler diye tekfirden ziyade konuyu anlatmak gerekir. Konunun o insanlara anlatılması gerekir. Bu konunun yani bu işlediğimiz mevzunun delillerinden bir tanesi de daha doğrusu iki tanesi de Ayşe validemizle alakalı zikredilen bu hadislerdir. Değerli arkadaşlarım, mevzumuzla alakalı delillerden bir tanesi de, aleykümselam hoş geldiniz, Muaz radıyallahu anhu'nun secde kıssasıdır. Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anhu'dan şöyle demiştir: Muaz Şam'dan dönünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde secdeye vardı. Peygamberin önünde secdeye vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hali görünce hayırdır ey Muaz, bu nedir, ne yapıyorsun böyle? Muaz cevap veriyor, diyor ki ya Resulallah, ben Şam'da gördüm, onlar kendi reislerine emirlerine secde ediyorlar. Ben düşündüm ki bu işe en layık olan sizsiniz. Onun için bunu size takdim etmeyi arzuladım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise hayır, sakın bir daha böyle bir şey yapma. Eğer ben Allah'tan başkasına secde etmesini herhangi bir kimseye emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Üzerindeki haklarının çokluğundan dolayı. Evet, sakın bir daha böyle bir şey yapma. Eğer ben Allah'tan başkasına secde etmesini herhangi bir kimseye emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Şimdi bu olayda da değerli arkadaşlarım, bu olayda da bilmeden Allah'tan başkasına secde edenin tekfir edilmeyeceği gayet açık ve net bir şekilde ortadadır. İmam Şevkani'nin de dediği gibi, biraz önce bunu aktarmıştık, bilmeden Allah'tan başkasına secde eden bir kimse tekfir edilmez. Hatırlarsanız bunu dersin ortasında zikretmiştim. Buraya kadar değerli arkadaşlarım, buraya kadar zikretmiş olduğumuz bu deliller mesele ile alakalı gayet açık ve net delillerdir. Bunlarla eş manalı delilleri çoğaltabiliriz. Ama her zaman söylediğimiz gibi anlayana azın da faydası çoktur. Ama anlamayana çokun faydası yoktur. Bu deliller bu konuyu gayet açık ve net bir şekilde ispat eden delillerdir. Değerli kardeşlerim, meseleyi anlayamayan insanların şüpheye düştükleri hususlardan, bu konuyla alakalı hususlardan bir tanesi de şudur. Eğer cehalet mazeret olmuş olsaydı, yani derler ki eğer cehalet mazeret olmuş olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce ölen bir takım insanlar kafir ve müşrik olarak adlandırılmazdı. Bunlar kafir ve müşrik olarak adlandırılmazdı. Çünkü onlara İslam'la alakalı bir şey anlatılmamıştır. Örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babasının durumu gibi. Hani bildiğiniz gibi ara sıra da olsa anlatıyoruz ya, Resulullah'ın anne ve babasının durumu, hani ateşte olduğunu, bunlar sahih delillerle anlatılıyor. Eğer cehalet mazereti olmuş olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce ölen bir takım insanlar kafir ve müşrik olarak adlandırılmazdı. Çünkü onlara İslam'la alakalı bir şey anlatılmamıştı. Örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babasının durumu gibi. Böyle derler. Halbuki değerli arkadaşlarım, halbuki durum onların zannettiği gibi değildir. Durum onların zannettiği gibi değildir. Onların kafir ve müşrik olarak ölmelerinin sebebi şirk ve küfürlerinden dolayıdır. Şimdi burayı da biraz daha dikkatli dinlerseniz, onların kafir ve müşrik olarak ölmelerinin sebebi cehaletlerinden dolayı değildir. Meseleleri bilmediklerinden dolayı şirk ve küfre düşmemişlerdir. Bilinçli olarak şirk ve küfürlerinden dolayıdır. Kendilerine illa ve illa da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ etmesine gerek yoktu. Çünkü bu insanlar döneminde de bir önceki peygamberin getirdiği bir takım hak ve gerçekler vardı. Bir takım doğrular vardı ayakta. Her zaman tamamen her şey ortadan kalkmış değildi. Çünkü bu insanlar döneminde de bir önceki peygamberin getirdiği bir takım hak ve gerçekler vardı. Bu kimseler mevcut hak ve gerçekleri ya bilinçli olarak inkar ettiler ya da uygulamadılar. Bu ancak ve ancak böyle anlaşılır. Çünkü Allahu Azze ve Celle biz Resul göndermeden hiçbir kavme azap edici değiliz buyurmaktadır. Ve bu da Allahu Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki cari kanunudur. Bizim için geçerli olduğu gibi öncekiler için de geçerlidir. Eğer kalkar da bu insanlar uyarılmadı, bunların hiçbir şeyden haberleri yoktu derseniz, haşa, Allahu Azze ve Celle'nin Resul göndererek uyarmadığı veya hakkı hakikati bilmeyen kimseleri cezalandırdığını söylemiş olursunuz ki bu inanç konunun başından beri zikredilen ayet ve hadislerle taban tabana zıttır. Taban tabana zıttır. Onların yaşadığı dönemde de bir takım gerçekler vardı. Bir takım tevhidi hakikatler vardı. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların şirkinden, küfründen, cehennemlik oluşlarından bahsetmiş ise, demek ki bunlar bilinçli olarak o mevcut olan hak ve gerçeklere ters düşmüşlerdir. Onlardan yan çizmişlerdir. Değilse haşa, bu kadar delilin ifade ettiği gibi onlar cahillikleri yüzünden sorumlu tutulmazlar değerli arkadaşlar. Şeyh el-Albani rahimullah, asrımızın önemli muhaddislerinden bir tanesi, o şöyle buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Resul olarak gönderilmeden önce ölen cahiliye dönemi insanları şirkleri ve küfürleri sebebiyle azap olunurlar. Bunlar şirkleri ve küfürleri sebebiyle azap olunurlar. Müteahhirinden bazı kimselerin zanlarının hilafına onlar kendilerine bir nebinin daveti ulaşmamış fetret ehli kimseler değillerdir. Durum onların zannettiği gibi olsaydı Allah'ın biz Resul göndermeden hiçbir kavme azap edici değiliz ayeti cellesinin gereği azaba müstahak olmazlardı. Ve Sahih-i Müslim'deki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babasıyla alakalı hadisi zikreder akabinde. Bir adam geliyor, ya Resulallah babam nerede diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem baban ateştedir diyor. Baban ateştedir diyor. Adam üzülerek arkasını dönüp giderken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor, gel diyor. Senin baban da ateşte, benim babam da ateştedir diyor. Senin baban da ateşte, benim babam da ateştedir diyor. Ve annesiyle alakalı hadisi de hatırlarsınız. Bir gün kabrini ziyaret ediyor, ağlıyor ve etrafındaki insanları da ağlatıyor. Nedeni sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, annem için Rabbimden mağfiret diledim, bana izin vermedi. Bana izin vermedi. Bunun sebebi ise antiparantez, bunun sebebi ise ayeti cellede anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, kafir ve müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ve ne de bir mümine asla onlar hakkında mağfiret dilemek yakışmaz. Onun içindir ki annem için mağfiret diledim, bu kabul edilmedi. Ama kabrini ziyaret hususunda bana izin verildi. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Allahu Ekber. Nevevi Rahimullah biraz önceki babasının ateşte olduğunu anlatan hadisle alakalı buyururlar ki bu hadisi şerife göre küfür üzere ölen bir kimse ateştedir. O kimseye mukarreplerin yakınlığı fayda vermez. Fetret zamanı Arapların putlara tapınma gibi yaptıkları çirkin fiiller üzere ölen kimseler ateş ehlindendirler. Bunun böyle oluşu tebliğ etmeden önce muahaze etmek değildir. Şüphesiz ki Mekke müşriklerine nebilerden İbrahim ve onun haricindeki resullerin daveti ulaşmıştı. Görüyor musunuz değerli kardeşler? Yani şirk ve küfür üzere ölenlerin o an İbrahim ve onun haricindeki resullerin daveti gelmişti onlara diyor. Onlar bazı meseleleri biliyordular. Onun için bu konuda bilinçli bir şirk ve küfürlerinden dolayı cehennemi boylamışlardır. Bu hususta öne sürülen iddialardan bir tanesi de değerli kardeşlerim, kişinin öğrenebilme imkanı varsa onun cahillik mazeretini ortadan kaldırır. Böyle bir iddiaları var. Olur mu canım diyor, Bukhari'yi alıp okuma mecburiyeti varken, böyle bir öğrenme imkanı varken biz böyle bir cehaleti kabul etmiyoruz. Bu şekilde bir iddialar söz konusu. Bu konuya cevap olarak söylenmesi gereken ilk söz, bu sözünüz delili olmayan mücerret bir iddiadır. Neden? Çünkü biraz önceki delillerden de anlaşıldığı gibi sahabelerin hataya düştükleri ortam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında bulunduğu bir ortamdı. Peygamberimizin aralarında bulunduğu bir ortamdı. Yani dini en güzel şekilde öğrenme ortamıydı. Ama buna rağmen, yani sorup öğrenme imkanlarının olmasına rağmen cehaletleri mazeret kabul edilmiş ve hiçbirisi tekfir edilmemiştir. Ama tabii şunu da unutmamamız gerekir ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer taraftan da siz cahillik eden bir topluluksunuz sözleriyle de cahilliğin çirkinliğini açıkça zikretmiştir. Öyleyse şunu açıkça zikredebiliriz ki insanları cahilliklerinden dolayı haddi aşmadan kınayabiliriz ama onları tekfir etmeyeceğiz. Ya arkadaşım niye araştırmıyorsunuz, soruşturmuyorsunuz? Neden okumuyorsunuz? Bu yönlü kınamalar yapabiliriz. Allah Resulü'nün cahilliklerini kınadığı gibi hala cahillik yapıyorsunuz sözünden bu anlaşılır. Ama onları, o konudaki meseleyi anlatmadan, hakikati onlara bildirmeden onları tekfir etmememiz gerekir. Onları şirke, küfre nispet etmememiz gerekir. Ayrıyeten şunu da bilmek gerekir ki değerli kardeşlerim, bu kimseler cahillikleri yüzünden böyle bir şeye ihtiyaçlarının olmadığını zannediyorlar. Yani iki kelimenin telaffuzu ile işin bittiğini, dolayısıyla diğer şeylerin de sadece ufak tefek noksanlıklar olduğunu zannediyorlar. Biz bu gibi ifadeleri çok defa tebliğlerimizde duymuşuzdur. Yani biz de Müslümanız. Biz de Allah'a ve peygamberine iman ediyoruz. Veya biz de Kur'an'a iman ediyoruz şeklinde ifadeler. Bu cahiller değerli kardeşlerim, sadece dilleriyle bu kelimeleri telaffuz etmenin Allah'a, peygamberine ve kitabına iman etmek olduğunu zannediyorlar. Halbuki işin aslı böyle değildir. İşin aslını onlara öğretmemiz gerekir. Öyleyse baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi böyle karmaşık ve girift bir ortamda insanları tekfir etme yerine onlara bildiklerinin yetersiz olduğunu, cahilliğin çirkin bir şey olup İslami ilimlerin üzerlerine farz olduğunu anlatma mecburiyetindeyiz. Çünkü işin güzel ve emredilen tarafı hakkı tebliğ etme tarafı, çirkin ve tehlikeli tarafı ise insanları tekfir etme tarafıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Hiç kimse başka bir kimseye fasıklık isnat etmez. Yine hiç kimse bir başkasına kafirlik sıfatını da isnat etmez. Şayet isnat eder de o kimsede fasıklık veya kafirlik yoksa bu sıfatlar muhakkak ki söyleyen kimseye döner. Bu sıfatlar muhakkak ki söyleyen kimseye döner. Buhari hadis. Yine Ebu Davud'daki bir hadis. Bir Müslüman diğer bir Müslümana kafir der de o kimsede kafirlik bulunmazsa bu söz söyleyene döner. Bu söz söyleyene döner. Hulasa değerli kardeşlerim, bu konuda bu ve bununla eş manalı deliller oldukça çoktur. Ben sözü daha fazla uzatmadan bu konuda dikkat edeceğimiz ve zikredilen delillerden istifade edeceğimiz noktalara tekrar kısaca olarak işaret ederek meseleyi sonlandırmak istiyorum. Birinci olarak değerli kardeşlerim, kafamıza güzelce yazıyoruz. Muahaze ilimden sonradır. Bu ifadeler kafamıza güzel yazılması lazım. Muahaze ilimden sonradır. Yani insanların hesaba çekilmeleri için mutlaka o ilmin kendilerine ulaşması gerekir. Kafaya yazacağız. Bir. İkincisi, cehalet özürdür. Belki bunlar hep birbirleriyle eş manalı olabilir ama daha güzel anlaşılması açısından ikinci olarak kafaya yazıyoruz. Cehalet özürdür. Yani insanlar bilgisizce yaptıkları şeylerden dolayı hemen tekfir edilmezler. Hemen tekfir edilmezler. Üçüncü olarak değerli kardeşlerim, fail ile fiilin tefrik edilmesi gerekir. Fail ile fiili tefrik etme mecburiyetindeyiz. Yani fiil şirk ve küfür olabilir. Ama bu fiilin sahibi kafir ve müşrik olmayabilir. Dördüncüsü, tekfir cehaletin meyvesidir. Tekfir, unutmayınız ki, cehaletin meyvesidir. Nerede insanları alel ıttak tekfir eden birisine rastlarsanız değerli kardeşlerim, anlayın ki o cahildir. Cahil cüretkar olur. Cahilliğinden bunu yapıyor. Cahilliğinden bunları söylüyor. O yatsın kalksın Allah'a doyasın ki cehalet mazerettir. Kendisi için de mazerettir çünkü. Evet. Tekfir cehaletin meyvesidir. Onun için tekfirde acele edilmez. Çünkü dersin ortalarında da ifade ettiğimiz gibi tekfirin manileri olduğu gibi şartları da vardır. Bu hususta acele edenler cahil insanlardır. Beşincisi değerli kardeşlerim, kafamıza yazacağımız özlü olarak beşinci olarak ateşi hak eden insanlar delillerde görüldüğü gibi uyarılan insanlardır. Kur'an'ın ve sünnetin ifade ettiği gibi ateşe atılan kimseler mutlaka ya peygamberler tarafından ya da onların varisleri tarafından uyarılan kimselerdir. Çünkü bu Allahu Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki cari olan kanunudur. O kimseyi uyarmadan asla sorumlu tutmaz. Asla sorumlu tutmaz. Beşinci olarak bunu da kafamıza yazıyoruz. Altı, Müslüman tekfirle değil tebliğ ile sorumludur. Basiretli, şuurlu bir Müslüman tekfirle değil tebliğ ile sorumludur. Yani Müslümana düşen insanları tekfir etmek değil, hakkı anlatarak onları uyarmaktır. Çünkü Rabbimizin kitabı ve peygamberimizin sünneti bizlere tebliğ etmek de tekfiri değil, tebliğ emrediyor. Bize tebliğ emrediyor. Tekfiri değil değerli kardeşlerim. Yedinci olarak kafamıza yazıyoruz. Unutmayınız ki tekfir insanın küfre düşmesine sebep olur. Ayağınızı kaydırır. Ayağımızı kaydırır. Bugün net ortamında da denk geliyorum. Tanıdığım bir sima, Kayseri'de ikamet eden, senelerce önüne geçeni geleni tekfir ediyordu. Önüne geleni geçeni tekfir ediyordu. Yapma, etme, eyleme anlatılmasına rağmen bunu devam ettirdi. Bir gün dediler ki falanca arkadaş mealci olmuş hocam. Ve bir takım arkadaşların da kafasına giriyor falan. Bunu bir getirir misiniz yanıma dedim. neticede aldı geldiler. Karşımda oturuyor, Allah'a yemin ederim ki bir önceki yüzüyle o anki yüzü birbirinden farklı. Allah nurunu çekip almış sıfatından. Yüzü kapkara olmuş. Hadis inkarcılığı yapıyor ve kendisine vallahi senin şu halin benim iyice hadislere imanımı artırdı. Çünkü ben hadislerde insanları paldır küldür tekfir edenin bir gün küfre düşeceğini okumuşumdur. Bunu sana da anlatmışımdır önceleri. Şu an senin bu halin benim hadislere olan iyice imanımı artırdı. Onun içindir ki tekfir insanın küfre düşmesine sebep olur. Müslüman bu konuda çok uyanık olması lazım. Yani alel ıtlak insanları küfre nispet etmeyin. Bu şekilde hareket edenler bu cahilhane değerlendirmelerinden dolayı kendileri küfre düşebilirler. Onun içindir ki basiretli bir Müslümanın tekfirden uzak durması gerekir. Yine kafanıza yazacağınız bir husus daha şu olmalıdır ki işin tekfir yönü kolay, tebliğ yönü zordur. Tekfir yönü kolay, tebliğ yönü zordur. Tekfir insanın nefsine hoş geliyor. Tebliğ yönüyle, işin tebliğ yönüyle uğraşınız. Ve benim son olarak Rabbimden niyazım, değerli kardeşlerim, sohbetimiz biraz uzun sürdü, Allah hepinizden razı olsun. Benim Rabbimden niyazım, bizlere önce dinimizi hakkıyla öğrenmeyi, dinimizi önce hakkıyla öğrenmeyi, ikincisi onunla güzelce amel etmeyi, üçüncüsü kendisine iman ettiğimiz, öğrendiğimiz, tatbik ettiğimiz o davamızı başkalarına anlatma yolunu, yordamını öğrenmeyi ve ondan sonra da usulüne uygun bir şekilde tebliğ etmeyi nasip etsin. Önce öğreneceğiz dinimizi. İkincisi yaşayacağız. Üçüncüsü bunu başkalarına anlatmanın yolunu, yordamını öğreneceğiz. Dördüncüsü bunun mücadelesini vereceğiz. Öyle 3-5 kelimeyle, 3-5 hadis ayet ezberlemekle, ki bunları tabi küçümsemiyoruz, Allah'a sığınırız, hemencecik tebliğe soyunmanız, özellikle tebliğ ettiğinizi zannederek insanları tekfir etmeniz asla ve asla tevhidi anlayan bir insana yakışacak bir şey değildir. Onun içindir ki önce nefsime, sonra siz değerli kardeşlerime bu hususta çok çok dikkatli olmalarını, Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan içtinab eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, konuyla alakalı anlaşılamayan veya benim tarafından anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Amin. Allah sizden de razı olsun. Gurbetçi kardeşimiz ne yazmış? Selefiyim diyen arkadaş, tanıdığımız bir grup Müslümanı bulunduğumuz mescitten kovuyor. Onlar sünnete inanmıyorlar. Mezhepçi diye buna ne dersiniz? İlla da selefi mi olmalı her Müslüman? Valla bir insan bir insan en son kullanmış olduğunuz kelime var ya, Müslüman, bir insan sadece Müslüman olsun yeter. Ben selefi değilim kardeşim. Ben selefin menhecini, selefin yolunu takip eden bir Müslümanım. Ben selefiyim sözünü kabul etmiyorum kardeşim. Allah Kur'an-ı Kerim'de huve semmâkumul muslimîne min kablu ve fî hâze. Allah bundan önce de şimdi de size Müslüman ismini vermiştir. Allah bundan önce de şimdi de size Müslüman ismini vermiştir. Biz Müslümanız kardeşim. Biz Müslümanız. Biz Müslümanız. Ahmed bin Hanbel'in de gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey inananlar! Sizler birbirinizi Allah'ın size verdiği isimle çağırın. Allah'ın size verdiği isim Müslüman. Biz Müslümanız kardeşim. Biz Müslümanız. Ha, elbette ki o biraz önceki bahsini etmiş olduğunuz, efendime söyleyeyim, selefiyim diyen arkadaş. Yani bunlar şunu kastediyorlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Bunlar şunu kastediyorlar. Yani selefin menhecini takip eden, selefin yolunu takip eden kişiler, kimseler. Bunlar bu ifadeleriyle bunu efendim kastediyorlar. Kastettikleri şey yanlıştır. Yani Müslümanız dediğimiz zaman yeterlidir bize. Ama o camiden kovalama işi çok çok yanlıştır. Çok çok yanlıştır değerli kardeşler. Orada tutup güzelce yanlışları varsa güzelce anlatmaları gerekir. Yani bu devirde, bu dönemde bizim gibi inanan, bizim gibi amel eden bir insanın yanına geliyorsalar, camilerine geliyorsalar, böyle insanlar kovalanır mı arkadaşım ya? Ya ne diye kovalansın? Ne diye kovalansın? Yanlış yapmışlar. Kardeşlik ayrıdır. Kardeşlerimiz hata yapmaz inancı daha farklı bir şeydir. Kardeşimiz yanlış yapmış. Hata yapmış, öyle yapmamaması gerekir. Evet, eserinin dediği gibi hangi selefiyim diyen yapmışsa bunu yanlış yapmıştır. Yani onlar nasıl yanlış yapıyorsalar, yanlış yapıyorsalar bizim arkadaşımız, kardeşimiz de demek ki yanlış yapmış. Tabi hatalar kişileri bağlar. Hemşerimin dediği gibi hatalar kişileri bağlar. Evet, yanlışı savunacak halimiz yoktur. Hani deriz ya bazen bu davanın müntesibi olan insanlar şunu asla unutmasınlar ki hayırda da şerde de ortak oluyoruz birçok meselede. Hayrımız gelip bizi buluyor, hepimizi buluyor ama şerrimiz de bak bizim. Ya siz böyle böyle diyorsunuz ama işte sizin arkadaşlarınızda biri şöyle yaptı. Görüyorsunuz bak bunu söylüyorlar. Onun içindir ki Müslümanların, şuurlu, basiretli Müslümanların bu konuda çok uyanık olmaları gerekir. Hele hele cehaletin katmerleştiği şu ortamda insanları böyle kovalamaktan, insanlara hırçın davranmaktan, insanları alelitap böyle tekfir etmekten ziyade insancı anlatsınlar kardeşim. Anlatamıyorsanız çekilin kenara, anlatanlar yapsın bu işi. Ha, insanlar bu manada hırçın davranıyor diye, kızgın davranıyorlar diye de onların anlatmış olduğu hakkı da elimizin tersiyle bir kenara itmeye hakkımız yoktur bizim. Hakkı kabul ederiz. Onun anlattığı o hırçın, o asabi ruhlu kardeşimizin anlattığı hakkı, gerçeği kabul ederiz. Akabinde biz de ona deriz ki bak senin de şu taraf yanlış. İslam böyle emrediyor ama sen şöyle yapıyorsun. Siz de buna bunu anlatırsınız. Siz de bunu anlatırsınız değerli kardeşlerim. Gönenli Ali denen biri var. Ona da bu konuda biraz nasihat eder misiniz? Vallahi nasihatimiz herkese, nasihatlerimiz herkese, önce nefsime. Gönenli Ali bilmiyorum ne yapıyor, ne ediyor. Birçok insan rahatsız ama belki tevhidi anlamış, kavramış bir insan olabilir ama bu konudaki hataları kendisini bağlar. Onun için davasıyla alakalandırmadan, onun anlattığı şeyler ayet ve hadisse, doğruysa onu alın. Bu manada kendi usulsüzlüğünü, uslupsüzlüğünü de kendisine bırakın. Yani becerebiliyorsanız anlatın. Becerebiliyorsanız anlatın. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tarafı dinlemeden hüküm vermemiş. Sebebine bakmak lazım. Bilmiyoruz. Diyelim bence. Neyi? Yani camiden kovulanlar mı? Sebep ne olursa olsun ya insanlar camiden kovulmazlar. Camiye gelmiş bu adam. Efendime söyleyeyim. Camiye gelmiş namaz kılacak. Sebep bilmiyorum. Ne olabilir ki? Tabi iyice dinlemek lazım. Onlar ayrı dersler yapıyorlardı. Bir gruptu. Bir daha yanımıza gelmiyorlar. Şimdi kilisede yer vermişler. Orada aynı derslerine devam ediyorlarmış. Allahu Ekber. Şuna bak. Yani garip bir durum bakın. Müslümanlar kovmuşlar camilerinden. Onlar da gitmiş kiliseden izin alıp orada ders yapıyorlar. Allahu Ekber. Gerçekten garip. Garip bir olay ha. Esma-ül Hüsna herkesi habis olarak görüyor. Kafir, müşrik diyor. Vallahi Esma-ül Hüsna yani tam son kelimemizde sen geldin. Bugün işlemiş olduğum ders muahaze ilimden sonradır. Yani tekfir fitnesinden bahsettik. Bu konunun yanlışlığından. Yani bu konuda aceleci davranan asabi ruhlardan bahsettik. İnsanların alel ıtlak tekfir edilmeyeceğinden bahsettik. İnşallah sana MSN'ni istersen verirsen sana muahaze ilimden sonradır dersini yollayabilirim. Bu önceleri bu odada yine bir iki sefer yapmış olduğumuz, bu ortamda daha doğrusu yapmış olduğumuz bir ders yazı olarak PC'de vardır. Bunu ben gönderebilirim size. Ama tam son kelimeyi kullandık, ondan sonra geldiniz. Bugün o dersi işledik. Hatta dün söz vermiştik. Bu dersi işledik. Ama kısaca olsa sana da söyleyebiliriz. Ya bu gerçekten dersin başında burada mıydı? Esma-ül Hüsna burada mıydı? Ya niye gittin o zaman? Belki de beni dinlemek istemiyor. Ne yapalım? Öyle de düşünmeyelim. Çünkü dinlemek istemese gelmez. Ha, başlamamıştı. Evet. İnşallah bir dahaki sefere Esma-ül Hüsna. Evet. 3 dakika varmış. Bak gitmişsiniz. Hatta ben kaç sefer yazmıştım. Saat 21.30'da tekfirle alakalı efendim bir şeyler bahsedeceğiz. Evet. Hangi görüş kime ait? Bu görüş kime ait derseniz Bilal'i, hangi görüş? Muayaze ilimden sonradır fikri. Allah Allah. Bilal'i sen burada zaten öyle heyecanlı heyecanlı acaba ne yazayım diye çırpındın durdun. Meseleyi hiç dinlemedin. Meseleyi hiç dinlemedin. Senin iş neye döndü biliyor musun? Senin iş hocam su bulamazsak ne yapacağız? Senin iş buna döndü. Baştan beri ne anlattık? Dinlediniz mi? Dinlediyseniz bakın baştan beri anlatmış olduğumuz güzel dinlediyseniz baştan beri anlatmış olduğumuz ayetler muahaze ilimden sonradır. Ah seni didi seni. İstersen mikrofon vereyim. Şöyle bir sesini duyalım. Ne demek istiyorsun? Müsaade ederiz bak. Ne demek istiyorsun? Ben delillere dayalı olarak bir şeyler anlatmak istedim ve bunu da becerdiğime inanıyorum. Eseri kardeşimize verelim mikrofonu. Biraz da ondan dinleyelim. Selamun aleyküm.